Ayrım 21.
Tanzimat döneminde madencilik, manifaktür ve sanayiden çok daha hızlı gelişti. 15. 18. yüzyıllarda ülkenin maden kaynakları tamamen devlet kontrolündeydi ve maden ihracı yasaktı. Oysa Balkanların, Anadolu'nun, özellikle Mezopotamya'nın zengin maden yatakları Avrupa endüstrisinin gereksinimini karşılayacak en yakın alandaydı. Özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra yabancı sermaye madenciliğe el attı ve imtiyazlar birbirini kovaladı. Madenlerle ilgili ilk nizamname 1861 tarihlidir. 1869'da Fransız Maden Kanunu'ndan yararlanılarak maden konusu yeniden düzenlendi. Bununla birlikte yoğun madencilik yatırımları yüzyılın sonlarına doğru başladı ve Fransa Osmanlı ülkesinin maden üretiminde en yüksek yatırım oranına sahipti. Dipnot, İhsavi adı geçen eser sayfa 273-274. Mezopotamya'nın petrol zenginliği Avrupa ülkelerinin ilgisini Romanya'dan sonra çekti. Almanya'nın 1865 ile 1900 arasındaki petrol tüketimi 10 misli artmıştı. Dipnot, Parvus, A.H. İsrail, Türkiye'nin can damarı, Türk yurdu kitabevi İstanbul'u 1330, sayfa 241. Bu artışın giderek Mezopotamya petrol bölgesinden sağlanması beklenirdi. Bununla birlikte Mezopotamya petrollerinin geniş ölçüde kullanılması ve gelir sağlaması Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını bekledi. Osmanlı maliyesinin gelir kaynağı büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Abdülaziz döneminin 1863-64 yılındaki ilk bütçesinde aşar ve anam resimleri en kabarık kalemleri meydana getiriyordu. Dipnot, Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 7 sayfa 230-231. Tanzimat bürokrasisi tarımsal alanda etkin düzenlemelere gitmekte gecikmedi. Bu düzenlemelere liberal bir görüşle girişildi ve tarımda kalkınmanın bu sayede gerçekleşeceği düşünüldü. Babali bürokrasisinin tarım reformlarında liberal bir politika izlemesini Avrupa'nın etkisine bağlayarak açıklamak yeterli değildir. Tanzimat yöneticileri tekelci ve baskıcı geleneksel tarım düzeninin geniş köylü kitlelerinin hayatını güçleştirdiğini, onların çalışmalarının karşılığını alamayıp fakirleştirdiklerini görüyorlardı. Bir bölgenin tarım ürünleri alımı tekelle ordu müteahhitlerine ve İAŞ nazırlarına bırakılıyordu. Serbest ticareti önleyen ve köylünün ürünlerinin cebren ucuza kapatılmasına neden olan bu sistem tanzimattan sonra terk edildi. Ancak kimi yerde tarım toprakları mütegallibenin elinde kaldığından ve küçük köylülerin mülkiyeti elde tuttuğu bölgelere de modern tarım teknolojisi getirilemediğinden tarım alanında kısa zamanda zenginleşme görülmemesi doğaldı. Ülkenin belirli bölgelerinde kapitalist çiftçilik doğup gelişmekle birlikte büyük kısmında küçük köylülük yerleşti. Buna rağmen 20. yüzyılın başında tüm ülkede pazara yönelik üretim için şartlar doğmuştu. Modern tarımsal yapıya geçiş 19. yüzyılın eseri değildir ama tarımın modernleşmesi için bazı ön koşullar hazırlandı. Tanzimat döneminin genel ideolojik havası ve devlet yöneticilerinin amaçladıkları değişiklikler ön planda var olan toprak rejimine ve tarımsal yapıya yönelikti. Özellikle Balkanlarda patlak veren isyanlar büyük ölçüde güvenlik yoksunluğu, toprak sahibi ve memurların yolsuzluğu altında sömürülen köylülerin katılmasıyla büyümekteydi. 1848 yılı sonlarına doğru Bulgaristan'a dolaşan Fransız diplomatlar raporlarında cizye, aşar vergisi ve otlak resmi tahsilindeki yolsuzlukların başlıca huzursuzluk nedeni olduğunu belirtiyorlar, iltizam rejimi ve miri arazinin icare-i muaccele biçiminde toprak ağlarına kiraya verilmesi onları güçlendirmiş ve böylelerinin köylü üzerindeki sömürüsü artmıştı. Dipnot, İnalcık, Tanzimat ve Bulgar meselesi sayfa 36-88-49. Tarımsal bir ekonomiye dayalı imparatorlukta büyüyen merkezi bürokrasi ve ordunun artan giderlerini karşılamak ve bir dizi reformları gerçekleştirmek için mali kaynak arayan tanzimat bürokrasisinin karşılaştığı en büyük güçlük toprak gelirlerinin düzensizliğiydi. Bu nedenle toprak rejimini düzenleyip bir sisteme bağlamak ve tarımsal verimin artışını sağlamak için yeni bir kanuni düzenlemeye gitmek gereği doğmuştu. Kuşkusuz bu yeni düzenlemeyle tarımda liberal bir sistemi getirmek amacı da güdülüyordu. Ülkede tarımsal modernleşme başlangıç aşamasındaydı, oysa devlet gelirlerinin büyük kısmını bu ilkel tarımın yaratacağı hasıladan alacağı vergiyle sağlamak zorundaydı. Tarımda liberal bir politikanın girişimci ruhu ve kazancı arttıracağı düşünülüyordu. Diğer yandan madencilik, endüstriyel bitki üretimi gibi uğraşlar için toprak satın almak isteyen yabancılar da liberal bir arazi rejiminin gelmesini arzuluyorlardı. Özellikle 1856 İslahat Fermanı Osmanlı ülkesinde yabancıların toprak satın alabileceğini öngören vaatlerde bulunmuştu. Bir bakıma Miri rejimin arazi kullanımına koyduğu sınırlamalar tarımsal verimin artırılması için ciddi bir engeldi ve yöneticiler bu gerçeği gördüklerinden daha liberal bir toprak rejiminin, yani özel mülkiyetin yasal olarak pekiştirilmesi düşüncesindeydiler. 16. yüzyıldan beri bozulan toprak rejimi ve ülkenin her yanında toprağın kullanımının mültezim, ayan, kocabaşı, çorbacı gibi yerel nüfuz gruplarının eline geçmesi ve toprakların hukuki statüsünün karışıklık içine düşmesinden dolayı tanzimatçılar toprağın kullanımını hiç değilse o andaki durumuna göre hukuki bir statü altına almak ve karışıklığın artmasını önlemek zorundaydı. Yaygın düşüncenin tersine klasik Miri rejim tanzimat döneminden çok önce bozulmuş ve fiilen ortadan kalkmıştı. Nihayet 2. Mahmud askeri ve idari fonksiyonu çoktan bitmiş olan Timar rejimini hukuken sona erdirmiş sayılabilir. Sayılabilir diyoruz çünkü Osmanlı kurumları genellikle radikal bir değişimden çok zaman içinde erimişlerdir. Nitekim tanzimat dönemi boyunca, hatta 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulünden sonra da bazı Timar tevcihleri yapılmaktadır. Dipnot: Başbakanlık Arşivi, İrat Mecbala No 11647, 26 Sefer 1270, 28 Kasım 1853, Belgrad ve Tevabi'i kalalarında olan Timarlı takımına Harc-ı Berat itası, aynı Tasnif No 3089, 9 Recep 1264, 11 Haziran 1848, Timarlı süvariden Hacı Bekir'in Husemasi ile muhakemesine dair. Ancak Timar sistemi artık ne idari, ne askeri, ne de mali ve zirai yapıda kayda değer bir kurumdu. 1858 Arazi Kanunnamesinden önce yöneticiler imparatorluğun arazi rejimini düzenlemek ve belirli bir sınıflandırmaya bağlamak istediler ve bir dizi hüküm, nizamname çıkardılar. Klasik Osmanlı döneminde Timar rejimi imparatorluğun her bölgesinde uygulanmıyordu. Bundan başka her bölgenin tarım düzeni ve vergi konusu olan gelirler ve faaliyeti az çok farklılıklar gösteren ayrı kanunnamelerle düzenlenmişti. Bu nedenledir ki tanzimat döneminde toprak rejiminin ilk defa bütün ülkede uygulanabilir standart hükümlerle düzenlenmek istendiği görülüyor. 1926'da çıkarılan Medeni Kanun'a kadar tanzimatın getirdiği toprak kanunlarının az çok değişikliklerle yürürlükte kaldığı, imparatorluktan kopan ülkelerde de uzun süre etkilerini sürdürdüğü hatırlanmalıdır. Tanzimattaki değişikliklerle toprakta özel mülkiyet rejimi geliştirilmiştir. 1858 Arazi Kanunu yürürlüğe girdikten sonra Miri topraklar hızla el değiştirmiş ve önemli bir kısmı özel mülkiyete geçmiştir. Bununla beraber Osmanlı ülkesinde büyük toprak sahipleri Macaristan, Romanya ve hele Rusya ile karşılaştırılmayacak kadar güçsüzdü ve küçük köylülük özellikle Orta Anadolu'da başat unsur olarak kaldı. 1858 Arazi Kanunnamesi Batı hukukunun mülkiyet prensipleriyle eski toprak hukukumuzun bazı temel kurumlarını birleştirmeye çalışmıştır. Bu kanun çıkmadan önce toprakta özel mülkiyeti tanıyan bazı hükümler getirilmişti. Örneğin 17 Mayıs 1841 ve 21 Mayıs 1847 tarihli iki nizamname ile kişilerin tasarrufundaki topraklara tapu veriliyor ve bu alandaki yolsuzlukları önlemek için tapu senetlerinin hükümet merkezinde defterhane ve defter emini tarafından verilmesi öngörülüyordu. Aynı yıllarda arazi üzerindeki tasarruf hakkının kız evlada miras yoluyla geçmesi de kabul edilerek İslami uygulamadan önemli bir ayrılma söz konusu olmuştu. Aslında tanzimat döneminin en önemli hukuki kurumlarından biri arazide geniş ölçüde miras ve uygulamasını getirmek ve kız evlada da bu konuda eşitlik tanımaktı. Dipnot: Wilhelm Padel, Das Grundeigentum in der Türkei nach der neueren Gesetzgebung, mit das Seminar für orientalische Sprachen, Berlin 1901, sayfa 14 ve 1928. Gene 16 Şubat 1849 tarihli bir Kanuni Sultani ve 23 Nisan 1858 tarihli bir nizamname ile Miri arazinin kullanan tarafından borç mukabili ferahı kabul edilmekteydi. Bu geçiş döneminin 1858 Arazi Kanunnamesinin çatısını oluşturduğu açıktır. Haziran 1858 tarihli 23 Şevval 1274 Arazi Kanunnamesi ile tarım toprakları 5 kategoriye ayrılmaktaydı. 1. Arazi-i Memluke, yani mülki topraklar. 2. Arazi-i Miriye. 3. Vakıf topraklar. 4. Arazi-i Metruke, yani baltalık, mera gibi genel kullanıma açık arazi. 5. Arazi-i Mevat, yani boş topraklar. Bir giriş ile 132 maddeden oluşan kanun, sözü edilen kategorilerdeki toprakların hukuki statüsünü ve mülkiyet ilişkilerini ayrı ayrı düzenlemektedir. Ancak kural dışı durumlar gene söz konusudur. Eskiden beri mülk olan toprakların bu durumu kabul edildiği gibi, kanunun 8. maddesi çiftliklerdeki ferdi tasarrufu da kabul edip bunlara tapu vermekteydi. Buna karşılık bir köy halkının arazi üzerindeki kolektif mülkiyetini yasaklayarak Rusya'daki mir sistemi gibi ortak mülkiyet sistemini önlemekte, yani özel mülkiyetçi bir toprak rejimini esas almaktadır. Dipnot Öğle Barkan, Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat. Tanzimat 1, sayfa 277. Ancak köye ait baltalık, mera gibi alanlarda ortak mülkiyet söz konusuydu. Kanunun aksak bir yönü vardı. Özel mülkiyet haklarını kabul ettiği malikane sahiplerinin devlet ve köylü ile olan ilişkileri tarif edilmediğinden, büyük toprak sahipleri devleti dolandıran ve köylüyü ezen bir zümre olarak güçlerini sürdürdüler. Vakıf topraklara gelince, uzun zamandır bir karışıklık ve kontrolsüzlük içinde mütevelli gibi kimselerin elinde kalan bu araziyi tanzimatçılar idari özelliklerini kaldırarak bir elde toplamak ve gelirlerini kontrol altına almak istediler. Diğer yandan bazı dergah ve tarikat mensuplarının ellerindeki topraklar bu kanunun hükümleri dışına bırakıldığından ve vakıf arazinin envanteri yapılmadığından arzu edilen sonuç elde edilemedi. Ve vakıf arazinin önemli bir kısmı mazbut vakıf statüsünde mütevelli elinden alınıp efkaf nezaretine verilebildi. Dipnot, vakıfların bu dönemdeki hukuki durumu için W. Padel adı geçen eser 59-78. 1858 arazi kanunnamesiyle Miri topraklarda, yani 19. yüzyıla devletin sahip olduğu toprakların büyük bölümünde bir düzelti değişikliği meydana gelmekteydi. Klasik dönemde Miri toprağın çıplak mülkiyeti devletin olup onu işleyene bazı kısıtlı tasarruf hakları veren bu kanunname ile devir ve fera ve rehin ve tapu ile intikal hakları söz konusu olmaktadır. Bu değişiklikler yukarıda da değinildiği üzere ılımlı bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Arazi kanununa göre Miri arazinin alım ve satımı yasak iken 1860 ve 1861 yıllarında devlet borçlarına ve 1869'da yapılan bazı değişikliklerle adi borçlara karşılık alım ve satımı kabul edilmiştir. Dipnot Barkan adı geçen eser sayfa 386. Böylece Miri arazi hızla mülkleşmiştir. İmparatorluğun Kars, Batum, Ardahan sancakları 1787'de Rusya'ya geçince Miri topraklar özel mülkiyet esasları ile bağdaşır bir duruma geldiğinden, bu sancaklardaki Miri topraklar Çarlık yönetimi tarafından statüleri değiştirilmeden aynen korunmuş, yani özel mülkiyet gibi kaydedilmiştir. Dipnot Ortaylı, Çarlık Rusyası yönetiminde Kars, sayfa 354. Liberal bir anlayışın ve tarımda girişimci ruhun yerleşmesi bu kanunda sağlanmak istenmiştir. Klasik dönemdeki bazı zorlamalar kaldırılmış ve kanuna göre köylü toprakta istediği ürünü yetiştirme hakkını elde etmiştir. Fakat köylü araziyi boş bırakamaz, izinsiz olarak bağ ve bahçe, kiremit ve tuğla ocağı ve harmanı olarak kullanamazdı. Madde 9-12-28. Ancak bu konuda kontrol ve izin işlemini yürütecek memurlar görevlendirilmediğinden uygulamada bütün bu işlemler izinsiz ve serbestçe yapılmış ve Miri arazinin kullanımı sonuç olarak tamamen liberal bir sistemin işleyişine göre gelişmiştir. Zaten 1911 yılında çıkarılan bir geçici kanun ile bu yasaklar da kaldırılmıştır. Bu arazilerde miras hakkı da kız ve erkek evlat arasında eşitleştirildi. Böylece arazi kanunnamesi miras konusunda İslami hukuktan ayrılmanın başlangıcı sayılır. Aşar vergisi konusundaki uygulama ise vaatlere rağmen esaslı bir reforma konu olamadı. Özellikle yeni toprak rejiminde aşar oranının her yerde 1/10 olarak saptanması, zengin tarım bölgelerinde toprağı kullananların gelirinin artmasına, bazı yerlerde ise eski haksızlıkların devamına neden oldu. Maliye için önemini koruyan bu vergi bir türlü kaldırılmadığından aşar mültezimlerinin baskı ve yolsuzluğu Cumhuriyet dönemine kadar devam etti. Buna karşılık kanun göçebelerin vergi vermeyeceği, ancak toprağa yerleştirilip tarımla uğraşmaya başladıktan sonra bu bağışıklıktan kurtulacaklarını belirtiyordu. Tahrir işlemlerinin aksaklığı ve 200 yıldır yenilenememesi nedeniyle göçebelerin yoğun biçimde toprağa yerleştirildikleri görülmektedir. Devlet göçebelerin yerleşmesiyle yeni tarımsal vergi kaynakları elde etmiş, bundan başka Çukurova, Ege ve Orta Anadolu'da tarıma açılan bazı alanlar bu kitlenin tarıma geçişini sağlamıştır. Özellikle 19. yüzyılda Rusya'dan gelen Çerkezler ve Tatarlar Rumeli ve Orta Anadolu'ya yerleştirildi. Bu bazı toprakları tarıma açtığı gibi Rumeli'de etnik kompozisyonu Müslümanlar lehine değiştirmeyi de amaçlamaktaydı. Mithat Paşa'nın Tuna valiliği sırasında bu işlemi ısrarla uyguladığını görmekteyiz. 1860 Ekim'inde Baba Ali'den Antep Kaymakamı Ömer Ağa'ya bir hüküm yazılmıştı. Kaymakamın bölgesinde yabancı uyruklu kimselerin ruhsatsız olan fabrikalar açtıkları, hükümete bilgi vermeden kömür çıkarttıkları öğrenilmişti. Memurların ihmali yüzünden yabancıların anlaşmalara aykırı olarak ruhsatsız bina yapıp iş yerleri açtıkları da bildiriliyordu. Dipnot: Antep Şeriye Sicilleri, Cilt 146, sayfa 66, Selhi Rebeyül Ahir 1277, 14 Kasım 1860. Bu gibi olayların yaygınlığı dönemin yazışmalarında görülmektedir. İslahat fermanındaki hükümlere göre madencilik, arazi alım satımı gibi konularda yabancılara haklar verilmeden çok önce yabancı sermaye ülkeye yerleşmişti. Çoğu yabancı girişimciler yerli Hristiyan tüccarlar aracılığıyla arazi satın alıp iş yeri açmaktaydılar. 1869 Haziran'da çıkarılan ve yabancı uyrukluların mülk satın almalarını olanaklı kılan kanun, yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi uygulamadaki yolsuzluk ve karışıklığı önlemek için çaresizlikle çıkarılmışa benzemektedir. 1856 İslahat Fermanı'nda yabancılara verilen haklar gerçekte kaçak olarak yaygın biçimde yürürlükteydi. 1869 Haziran'da çıkan bu kanunla yabancılar Hicaz dışında bütün ülkede mülk edinip miras bırakabiliyorlardı. Ancak bu konuda kapitülasyon haklarından yararlanamayacaklar ve Osmanlı kanunlarına tabi olacaklardı. Mülkiyet hakkı yabancı sermayeli şirketlere, yani tüzel kişilere tanınmamıştı. Pratikte bu bir engelleme meydana getirmedi. Şirketler gerçek kişiler aracılığıyla alım-satım işlerini yürüttüler. Tanzimat Fermanı iltizam sistemine angarya gibi yükümlülükleri kaldıracağını ilan ettiği halde daha ilk elde bunun imkansızlığı anlaşıldı. Yavaş modernleşen devlette merkezi bürokrasi modern maliye örgütünün gereklerini yerine getirecek durumda değildi. O kadar ki bazı yerlerde iltizam sisteminin iyi işleyişi bile 1880'den sonra kurulan ve bazı vergi giderlerine el koyan Osmanlı Borçları İdaresi'nin, yani Diyan-ı Umumiye, müdahalesiyle mümkün olabilmişti. Toprak sahiplerinden gerçek anlamda bir vergi alınamadı. Zaviye, tekke ve vakıf arazilerinde eski durum aynen devam etti. Buna karşılık köprü, yol bakım ve sulama sistemlerini korumakla ve yol güvenliğini sağlamakla yükümlü derbençi gibi bazı zümrelerin vergi muafiyetlerinin kaldırılması, geniş bir kitleyi hoşnutsuzluğa ve fakirliğe düşürdü. Özellikle dış borçların artması ve hazinenin iflası nedeniyle vergi kaynaklarına el koyan dış mali çevreler, Türk köyünde ikinci sömürücü unsur olarak ortaya çıktılar. Köylere makineleşme, süthane, mandıra, damızlık, hayvan gibi yenilikler gelemedi. Yoğun tarım ve hayvancılık tekniklerinin uygulanması Balkanlar ve Çar Rusya'sının Kafkasya eyaletleriyle bile karşılaştırılamayacak düzeydeydi. Bununla beraber tarımsal alanda üretim artışı olmamış değildir. 1840'larda yıllık tarım ürünleri ihracı 4 milyon 700 bin sterlin civarındayken 1913'te bu miktar 28 milyondan fazlaya yükselmiştir. Tarımda pazara yönelik üretim, sömürge ülkelerdeki plantasyon tarımının tersine tek üründe uzmanlaşmış değildi. 1840-1880 döneminde tarımsal üretim ve ihracat kalemlerinde başat bir ürün yoktur. Gerçi 1880'lerde dış endüstrilerin gereksinimi dolayısıyla pamuk ve tütün gibi ürünlerin ekiminde artış gözlemleniyorsa da çeşitlilik devam etmektedir. Dipnot: Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, sayfa 125. 19. yüzyıl sonunda köy henüz pazara açılmaya başlamıştır. Bazı endüstriyel üretim köye girmekte, köyün de pazara yönelik üretimi artmaktadır. Demir yolları sayesinde ulaşımın gelişmesiyle, yani Ege'deki Aydın demir yolu hattı, İngiliz imtiyazı, kasaba ve Bandırma demir yolu, Fransız imtiyazı ve özellikle Almanların döşediği Konya reylisine kadar uzanan Anadolu demir yolları ile Anadolu'da tahıl üretimi artmıştı. Uygarlığın nimetlerini, yönetimin otoritesini ülkenin içlerine ulaştıracak, tarım ürünlerini dışa taşıyacak, yani ülkenin refah ve güvenliğini sağlayacak demir yolları, Osmanlı maliyesinin iflasıyla paralel olarak gelişmişti. Osmanlı Devleti ilk dış borçlanmaya Kırım Savaşı'nın getirdiği sıkıntıyla girdi. Ama borçlanmalar sadece giderleri karşılamak için başvurulan bir yöntem değildi. Ülkedeki yeni yatırımlar da borç yükünü getiriyordu. Osmanlı dış ticaretinin kronik açığı bu yatırımlarla birleşince imparatorluk son 50 yılını müflis bir maliyeyle kapadı. 1854 yılındaki 5 milyon İngiliz sterlinlik ilk dış borçlanmanın karşılığı olarak Mısır'ın cizye vergisi geliri gösterilmişti. 1855'te ikinci bir 5 milyon daha borç alındı. Mısır cizye gelirleri dışında İzmir ve Suriye gümrüklerinin gelirleri de karşılık gösterildi. Dipnot: Dubbelay, adı geçen eser, sayfa 82-84. Sultan Abdülaziz devrinde 5 dış borçlanma daha yapıldı. Osmanlı maliyesi borçlanmaya karşılık gösterdiği kaynaklardan geliri yerinde ve zamanda toplayamıyordu. Faizler bile ödenemez hale gelmişti. 1875'te maliyenin iflasının ilan edilmesine ve 1881'de Muharrem kararnamesiyle Düyun-ı Umumiye, yani Uluslararası Haciz İdaresi kurulana kadar borçlanma cari devlet giderlerini karşılamak için başvurulan bir yol oldu. Dipnot, genellikle Osmanlı borçları Kırım Savaşı ile başlarsa da arada zikredilmeyen ama belediye yatırımlar için alınan küçük meblağlar her zaman olmuş, fakat bunların bir kısmı tasfiye de edilmiştir. 19. yüzyılın koşullarında borçlanma ve borç verme bir yatırım ve kazanç alanıydı. Osmanlı borçlanmaları beynel miler bir spekülasyon, kazanç ve komisyon alanı olmuştu. Dipnot, Emine Kray, Osmanlı'da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, İstanbul 1993 İletişim Yayınları. 19. yüzyılın sonunda demiryolu şirketlerine hattın geçeceği vilayetlerden kilometre garantisi karşılığı olarak o yerlerin aşar gelirleri verildi. Düyun-u Umumi'ye alacaklılar adına bu yerlerin aşar gelirlerini topluyordu. Nisan 1903'te Alman yatırımı olan Konya Ereğli demiryolu hattı için Konya, Halep ve Urfa'nın aşarı karşılık gösterilmişti. Bu işlemi İngiltere ve Rusya protesto etti. Tamamen iç işlerine ait bir mali işleme, dış devletlerin müdahale gerekçesi Osmanlı Devleti'nin alacaklısı devlet olmaktı. Rusya bütün gelirlerin demir yollarına feminat akçesi olarak gösterilmesinden dolayı kendi alacağı savaş tazminatının tehlikeye düştüğünü ileri sürüyordu. Osmanlı ülkesindeki beynelmilel haciz memuru diyebileceğimiz Düyun-u Umumi'ye etkin bir mali örgütlenme kurmuştu. Bu kuruluşun modern bir bürokratik örgüt ve kayıt sistemiyle çalıştığı ve mali teknikleri uyguladığı biliniyor. Trajik olan husus, Osmanlı maliye örgütünün modern mali tekniklerle bu alacaklı kuruluş sayesinde yüz yüze gelmiş olmasıdır. Düyun-u Umumi'ye çağına uyum sağlayamayan Osmanlı maliye bürokrasisinin tersine gelirlerinin kaynaklarını tespitte, toplamakta yetkili ve etkin bir biçimde çalışıyordu. 1880'lerden sonra yabancı yatırımların artmasında bununla ilgili olan mali işlemlerin düzgün yürümesinde Düyun-u Umumiye'nin payı vardır. Bu örgüt modern bir kuruluştu ve gelişmiş bir çalışma sistemine sahipti. Ama yabancı bir mali kuruluştu ve Osmanlı ülkesinin iktisadi güç ve refahının gelişmesi için değil, temsilcisi olduğu alacaklıların ve yabancı yatırımcıların alacaklarının güvenliği için faaliyet göstermesi doğaldı. Düyun-u Umumiye hisseli kalkınma politikası değil, alacakları sağlam kaynağa bağlama politikası izliyordu. Tanzimat döneminin çağdaş gözlemcilerinden Ubi Çini, 1846 yılı için Osmanlı dış ticaretini hesaplarken ithalatı 235 milyon, ihracatı 217 milyon frank civarında vermektedir. Bu dönemde henüz Osmanlı dış ticaret açığından söz edilemez. Dipnot, Ubi Çini, Lettre sur la Turquie, sayfa 271-272-274. Bu devirde örneğin Fransa'nın 2,5 milyarı bulan dış ticaret hacmine göre imparatorlukta oldukça mütevazi bir ticaret hayatı olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı ihracatı büyük ölçüde tarım ürünlerine dayanıyordu. Tahıl, ipek, yün gibi ürünler başlıca ihracat mallarıydı. Yüzyılın ortalarında madeni eşya, tezgah, teknolojik malzeme ithal malları içinde çok az bir yer tutmaktadır.